Kitabın adı Piruze. Yazarı Sinan Akyüz. 28. ayrım. Özür. Sevim teyzenin evine geleli 2 hafta olmuştu. Sıcak bir cumartesi günü öğle üzeri kapı zili çalındı. "Kim o?" diye seslendi Sevim teyze. "Vasim Bey'in şoförüyüm," dedi yabancı bir ses kapının ardından. "Piruze Hanım'la görüşecektim." Sevim teyze bana baktı. "Bu ses," dedim endişeli endişeli, "Zakir'in sesine benzemiyor." "Adınız ne?" dedi Sevim teyze seslenerek. "Adım Samer. Vasim Bey'in yeni şoförüyüm." "Kapıyı açabilirsiniz," dedim 1-2 adım ileri yürüyerek. Sevim teyze kapıyı açtı. Karşımda kır saçlı bir adam duruyordu. "Buyurun," dedim. "Ne istemiştiniz?" Adam bana baktı. "Kızım," dedi içten bir şekilde, "ben Vasim Bey'im, şoförüyüm. Henüz yeni işe başladım. Vasim Bey sizinle görüşmek istiyormuş. Buraya sizi almaya geldim." Bir anda heyecanlandım. Sevim teyzeye baktım. "Bence git," dedi başını sallarken. "Bakalım sana ne söyleyecek." Şoföre baktım. "Beni aşağıda bekleyin," dedim. "Birazdan geliyorum." Şoför aşağı indi. "Beni yine dövmesin," dedim endişeli endişeli. "Bu adamdan korkuyorum." "Dövmez, dövmez," dedi Sevim teyze. "Git, bak bakalım. Elbette sana söyleyecek bir çift sözü vardır." Hazırlanıp aşağı indim. Şoför arabanın yanında durmuş, sigarasını içiyordu. Beni görür görmez sigarayı yere attı. "Hadi, bir an önce gidelim," dedim. Vasim'in iş yerine geldiğimizde ayaklarım tir tir titriyordu. 2 hafta önce yediğim acımasız dayakları bir anda hatırladım. "Samer Bey," dedim korkumu bastırarak. "İş yerinde başka kimse var mı?" Dudağını büzdü. "Bilmiyorum," dedi. "Birkaç gün önce burada bir kadın vardı. Yanlış hatırlamıyorsam adı Dina'ydı. Vasim Bey şoför Zakir'i işten kovunca kadın da çekip gitti." "Zakir'i işten neden kovdu acaba?" "Vallahi bilmiyorum kızım. İşe başlayalı henüz 1 hafta olmadı." İş yerinin bulunduğu kata çıktım. Yüreğim göğüs kafesimi yırtıp dışarı fırlayacaktı sanki. Bir süre kapının önünde bekledim. Derin derin nefes alıp verdim. Zile bastım. Kapıyı Vasim açtı. Beni karşısında görür görmez bir çocuk gibi ağlamaya başladı. Elimden tuttu, beni içeri çekti. Arkamdan kapıyı kapattı. Dizlerini kırdı, ayaklarıma kapandı. Elimi ve ayaklarımı öpmeye başladı. "Ne olur beni affet," dedi. "Elim kırılsaydı da sana vurmasaydım." Ağlamaya başladım. "Seni bu sefer affetmeyeceğim. Onurumu 2 paralık ettin." Bir anda odanın içinde böğürme sesleri yankılandı. Yerden kalktı, lavaboya koştu, kusmaya başladı. Bir süre sonra tekrar yanıma geldi. Yine ayaklarıma kapandı. "Çok büyük bir günah işledim," dedi ağlarken. "Ne olursun beni affet." "Bu sefer affetmeyeceğim seni," dedim ağlarken. "Seni bir kere affettim, şimdi affetmeyeceğim." "Beni aldattığın zaman seni affetmiştim. Çünkü bir anneyim. O çocukları doğururken çok şiddetli doğum sancıları çektim. Büyük acılar, dayanılmaz ıstıraplar yaşadım. Ama bu acıların sonucunda da mutluluğu tattım. Bana o mutluluğu yaşatan çocuklarımın hatırı için seni affettim. Ama ya şimdi? Başkalarının yalanlarına kanıp, hiddetin, kızgınlığın, cehennem ateşinin tohumunu içine attın. Aklını başına almayıp, o hiddet ateşini adeta bedenimde söndürdün." Tekrar lavaboya koştu, kusmaya başladı. Geri döndüğünde masanın üstünde duran viski kadehini fondip yaptı, bir sigara yaktı. "Allah benim belamı versin," dedi ağlarken. "Zakir'e nasıl kandım ben?" Zakir adını duyunca hayretler içerisinde kaldım. "Ne?" dedim şaşkınlıkla. "Bana bu iftirayı Zakir mi attı? Ama neden?" "Bilmiyorum," dedi derin bir soluk alırken. "Bir erkekle el ele gördüğü kadının sen olmadığını sonradan itiraf etti bana." Alt üst olmuştum. Vasim'e kaşlarımı çatarak baktım. "Sen benim ak yüzümdün," dedim. "Şu yüzüme bir bak. Her tarafım mosmor. Sen şimdi bu çürümüş yüzden mi özür diliyorsun? Sen benim için kara bir gölge. bir hiçten ibaretsin artık. Bunu böyle bilmiş ol. Seni seviyorum. Şunu bil ki senden asla ayrılmam. Birkaç gündür yaptığım kaçış planını devreye sokmak için biraz zamana ihtiyacım vardı. Senden ayrılmayacağım diye yalan söyledim. Ama seni affetmeyeceğim de. Öteki dünyada bana yaptıklarının hesabını Allah'a vereceksin. Ağzımdan çıkan ayrılmayacağım sözünü duyunca sanki yüreği ferahladı. Yüzü aydınlandı. İnşallah bir gün beni affedersin. Şimdi seni eve götüreceğim. Çocuklar seni çok özledi. Eve tek bir şartla dönerim. Hangi şartla? Başka bir eve taşınmak istiyorum. Beni artık oyalayıp durma. Söz veriyorum sana. Pazartesi gününden itibaren ev aramaya başlayacağım. Şimdi Sevim teyzeye gideceğim. Oradaki eşyalarımı toparlamak istiyorum. Bana en kötü günümde evinin kapısını açtığı için ona teşekkür edeceğim, hoşça kal diyeceğim. Ben de seninle geliyorum. Hayır, beni oraya şoförün götürsün. Seninle daha sonra evde görüşürüz. Vasim o anda uslu bir çocuk gibiydi. Tamam öyleyse dedi, evde görüşürüz. Pazartesi günü sabah erkenden kalktım, evden çıkmak için hazırlandım. Nereye gidiyorsun diye sordu Vasim yatağın içinde gerinirken. İşe dedim. Kaç haftadır mağazaya uğrayamadım. Geçtiğimiz cuma günü mağazayı devrettim dedi soğuk bir ses tonuyla. Olduğum yerde yığılıp kaldım. Ne yaptın dedim çatallaşan sesimle. Yatağın içinde doğrulup oturdu. Mağazayı bir başkasına devrettim. Orası artık senin değil. Şaşkınlıktan ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Gözyaşlarım sel olup akmaya başladı. Bana haber vermeden bunu nasıl yaparsın diye bas bas bağırdım. Çalışmanı istemiyorum dedi kararlı bir ses tonuyla. Evinde otur, çocuklarına bak. Şimdi Abude ağabeye ne söyleyeceğim? Onun yüzüne nasıl bakacağım? Haberi var dedi. Cuma günü ona parasını gönderdim. Eşarbımı başıma örttüm. Yüzümdeki çürükler yine de görünüyordu. Ağlayarak odayı terk ettim. Kendimi sokaklara attım. Bu son olaydan sonra umutsuzluğum artık dayanılmaz bir hal almaya başlamıştı. Yaşamımızı bu hasta adamın eline asla bırakamazdım. Gaddar yapısının farkına ne yazık ki çok sonradan varmıştım. Keşke yıllar önce babamın sözünü dinleyip onunla hiç evlenmeseydim. Sokaklarda işsiz güçsüz gezinen insanlar gibi bir süre dolaştıktan sonra kendimi elçiliğin önünde buldum. Hemen içeri girdim. Kapıda duran görevli ne istemiştiniz diye sordu Arapça. Hayri Bey ile görüşecektim. Hayri Bey yıllık izinde, daha dönmedi. Mehmet Bey burada mı? Burada. Kim arıyor? Firuze Hanım'ın geldiğini söyleyin lütfen. Birkaç dakika sonra Mehmet Bey çıka geldi. Bana acınası gözlerle baktı. Size ne olmuş böyle dedi şaşkın şaşkın. İçeri buyurun. Ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Fazla zamanınızı almayacağım. Kocam bana işkence yapıyor. Buradan çocuklarımla birlikte kaçmak istiyorum. Bana yardım edebilir misiniz? Gönderdiğim pasaportu aldınız mı? Çok sağ olun dedim. Sevim teyze pasaportumu getirdi. Buradan çocuklarımla birlikte nasıl kaçabilirim? Hiç bilmiyorum dedi dudağını büzerken. Kocanızın yazılı izni olmadan bu ülkeden ayrılamazsınız. Biliyorum. Bu ülkeden çıkmamızın başka bir yolu olmalı. Bu isteğiniz için Hayri Bey ile görüşmem gerekiyor. Sizinle en yakın zamanda irtibat kurmaya çalışacağım. Bana telefon numaranızı bırakabilir misiniz? Hayır dedim. Size telefon numaramı veremem. Bu pek sağlıklı olmaz. Ben sizi yarın tekrar arayacağım. Umarım sizin için elimizden bir şeyler gelir. Özür dilerim dedim. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Masanın üzerinde duran yeşil renkli telefonu uzattı. Tabii ki dedi, buyurun. Numarayı çevirdim. Alo dedim. Lamia ile görüşecektim. Lamia beni sesimden tanımıştı. Firuze dedi. Benim, Lamia. Nerelerdesin? Şimdi sana uğramak istiyorum. Müsait miydin? Evdeyim. Seni bekliyorum. Telefonu kapattım. Müsaadenizle Mehmet Bey dedim. Sizi yarın arayacağım. Size bir çay ikram etseydik. Çok sağ olun. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bekleyin dedi, size bir taksi çağırayım. Birkaç dakika sonra elçilikten dışarı çıktım. Kapıda bekleyen taksiye bindim. Hamra'ya gidelim lütfen. Taksiden indiğimde Lamia'yı pencereden dışarı bakarken gördüm. O da beni görmüştü. Pencerenin kanadını açtı, gel canım arkadaşım diye yukarıdan seslendi. Ona el salladım, sonra da apartmanın açık kapısından girip merdivenlerden birinci kata çıktım. Lamia beni kapıda karşıladı, yüzümdeki çürüklere dikkatlice baktı. Gözleri buğulandı, boynuma sarıldı. İçeri gir bahtsız arkadaşım. İçeri girdim. Bilal nasıl? Uyuyor. Sen nasılsın? Nasıl olayım dedim hıçkırıklara boğularak. Çürümeye yüz tutmuş bir ceset gibiyim. Halimi görüyorsun işte. Vasim'i hiç böyle bilmezdim doğrusu. Meğerse mağara adamından hiçbir farkı yokmuş. Beni en çok yaralayan şey de bu zaten. Ben onun bu halini nasıl olmuş da görememişim. Nereden bileceksin? İnsanoğlu kesilmemiş kavun karpuz gibiymiş. Kavunun karpuzun tadını almak için kesmek, bir insanı tanımak için de onunla aynı yastığa baş koymak gerekiyormuş. Kuru kuru güldüm. Çok haklısın. Ben Vasim'e aşık olmakla kuru derede su aramışım. Peki bundan sonra ne yapacaksın? Kısa bir süre düşündüm. Derin bir soluk aldım. Bilmiyorum diye yalan söyledim. O anda Lamia'ya kaçış planımı anlatamazdım. Üstüne üstlük kız kardeşi Rania, kayınbiraderimle evliyken, benim yerimde sen olsaydın ne yapardın Lamia? Bu çok zor bir soru. Herhalde önümdeki iki yoldan birini tercih ederdim ama hangi yolu tercih edeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Hangi iki yoldan bahsediyorsun? Ya kaderime razı olup burada kalırdım ya da buradan kaçardım. Şayet buradan kaçmak isteseydin nasıl kaçardın? İnan bilmiyorum dedi Lamia. Buradan kaçmak öyle kolay bir iş değil. Sen de gayet iyi biliyorsun ki ülkeden dışarı çıkmak için kocanın izni gerekiyor. Vasim'den boşanamaz mıyım peki? Lamia gözlerini gözlerime dikti. Sen ciddi misin? Lafın gelişi söyledim. Şu anda aklım çok karışık. Ne söylediğimi kesinlikle bilmiyorum. Boşansan ne olacak? Şeriat mahkemesi çocuklarının velayetini Vasim'e verecektir. Onları bir daha asla göremeyebilirsin. Tüylerim diken diken oldu. Allah korusun. Ben onlarsız nasıl yaşarım? Yaşayamazsın. Hiçbir anne çocuğunu görmeden yaşayamaz. Allah bir çocuğu annesiz bırakacağına babasız bıraksın. Anası olmayan bir çocuğun babası da olmaz derler. Lafı değiştirdim. Mira nasıl? Onu hiç görüyor musun? Keyfi yerinde. Geçen hafta nişanlandı. Aa dedim şaşkınlıkla. Kiminle? Nişanlısını ben de tanımıyorum. Çocuk İngiltere'de yaşıyormuş. Aslen nereli? Buralı. Düğünleri önümüzdeki sene olacakmış. Mira'nın telefonunu senden alabilir miyim? Onu tebrik etmek istiyorum. Lamia oturduğu yerden kalktı. Mira'nın telefon numarasını bir kağıda yazıp verdi. Onunla konuşursan benden de selam söyle. Lamia'da epeyce bir süre oturdum. Kah gülerek, kah kızarak, kah ağlayarak, kah düşüncelere dalarak geçirdim saatlerimi. Ben artık müsaadeni istiyorum dedim. Müsaade senindir dedi ayağa kalkarken. Biraz sabret. Zaman her şeyin ilacıdır. Her şey düzelecektir. Boynuna sımsıkı sarıldım. Beni boğacaksın dedi gülerek. O gün Lamia'nın boynuna sımsıkı sarılırken aslında bir veda havasındaydım. Ama o bunun farkında değildi. Halbuki açık bir şekilde ona hoşça kal Lamia, hakkını helal et demeyi çok isterdim. Necva. Derinden bir zil sesi geliyordu kulağıma. Sanki yıkık dökük bir konağın içinde durmuş, konağın arkasındaki telefon kulübesinden içeriye dolan sese kulak kabartıyordum. Koşup telefonu açmalıyım diye kendi kendime düşündüm. Bir an için hareket etmek istedim ama gövdem ağır bir kaya gibiydi. Kıpırdayamıyordum. Ayaklarıma baktım. Ayaklarım kürek cezasına çarptırılan mahkumlarınki gibi zincirliydi. Zinciri ellerimle çekip koparmak istedim ama nafile. Zincirlerden kurtulamayınca içimdeki sıkıntılarım gitgide çoğalıyordu. Bir anda kırmızı telefon kulübesini karşımda gördüm. Paytak paytak yürüyerek bana doğru geliyordu. "Sen bir telefon kulübesisin. Nasıl oluyor da yürüyebiliyorsun?" diye kendi kendime bar bar bağırdım. Gözlerimi açtığımda Vasim'in üzerime eğilmiş bana baktığını gördüm. "Korkma," dedi alnımdan öperken. "Sadece bir kabustu, geçti." Gördüğüm düşün etkisinden olsa gerek tir tir titremeye başladım. "Çok üşüyorum," dedim. Vasim bana sarılıp ısıtmaya çalıştı. Uykulu gözlerimi ovuşturdum. "Çok uykum var," dedim kollarından çözülüp uzaklaşırken. "Saat kaç?" Yatağa girerken bile kolundan hiç çıkarmadığı sarı Rolex saatine baktı. "Sabahın 6:30," dedi. Yataktan kalktım. "Tuvalete gideceğim," dedim uykulu bir ses tonuyla. "Sonra da gelip tekrar uyuyacağım." Yatağında mışıl mışıl uyuyan Rami'nin yanından sessizce geçip odadan dışarı çıktım. Natalya'nın odasının yanındaki banyoya girer girmez Necva ile karşılaştım. "Sen burada ne arıyorsun?" dedim gözlerimi ovuştururken. Biraz diş macunu alacaktım," dedi heyecandan kekeleyerek. "Senin kendi diş macunun yok mu?" dedim sesimi yükselterek. "Utanmıyor musun başkalarının diş macununu kullanmaya?" "Ben diş macununuzu kullanmıyorum," dedi elindeki diş macununun tüpünü aldığı yere koyarken. "Geçen hafta izne çıkamadığım için diş macunu alamadım. Ben de sizinkinden biraz ödünç alıyordum. Beyefendi ağzımın kokmasını istemiyor da." "Karşımda dikilip durma öyle," dedim sinirli sinirli. "Bana cevap vereceğine defol buradan. Bir daha benden habersiz tek bir çöp bile almayacaksın, anladın mı?" Banyodan çıkıp giderken sanki yedik diş macununu, dedi küstahça. "Macununu al da moraran yerlerine sür." Necva ile sabah sabah tartışacak gücüm yoktu. Banyoda işimi hallettikten sonra yatağa geri döndüm. Vasim çoktan uykuya dalmıştı. Ben de hiç zaman kaybetmeden yatağa girip hemen uyudum. Gözlerimi açtığımda Vasim çoktan işe gitmişti bile. Yatağın içinde sağa sola döndüm, gerindim. O sırada kapı açıldı, içeriye Natalya girdi. "Pardon," dedi. "Uyandığınızı bilseydim kapıyı çalardım." "Ben de şimdi uyandım. Çocuklar nasıl?" "Aşağıda oyun oynuyorlar. Ben de Rami'nin biberonunu almaya gelmiştim. Bu sabah ölü gibi uyumuşum. Rami'nin uyandığından haberim bile olmamış. Sabah kaçta uyandı?" 7:30'da. Amer ile İmat kaçta uyandı? Onlar da hemen hemen aynı saatte uyandılar. "Senin hakkını nasıl ödeyeceğim Natalya? Sen olmasaydın şimdi perişan olmuştum." Natalya güldü. "Hakkımı Aydana'ya ödüyorsunuz ya, daha ne ödeyeceksiniz? Bu benim işim." "Öyle söyleme," dedim yatağın içinde doğrulup otururken. "Her şey para değil ve herkes de senin gibi işini severek yapmıyor. Çocuklarıma annelik yapıyorsun. Allah senden razı olsun. Sizden de razı olsun. Bana bir patron gibi değil, adeta bir dostunuzmuşum gibi davranıyorsunuz. Ben iyiysem bu sizin iyiliğinizden kaynaklanıyor." "Ah Natalya," dedim. "Burası benim evim olsaydı seni daha fazla el üstünde tutardım. Ama gel gör ki ben bile bu evde el üstünde tutulmuyorum. Bu yüzden kusura bakma." "Benim bu evde hiç kimseyle bir sorunum yok. Bir tek Necva'yı sevmiyorum. Zaten o da beni sevmiyor." Acı acı güldüm. "O kız bu evin adeta patroniçesi gibi oldu. Seni bir kenara bırak. Bana bile yeri geldiğinde posta koyabiliyor. Bu şımarıklığı nasıl oluyor da yapıyor, aklım hala almış değil." "Benim de almıyor. Dikkatimi çekti. Son günlerde Rania Hanım'la acayip sıkı fıkılar. Allah dostluklarını artırsın. Vasim artık ev bakıyor. İnşallah yakında taşınacağız buradan." Natalya umutsuz gözlerle bana baktı. "Bu kaçıncı taşınmamız hanımefendi?" "İnşallah Vasim Bey bu sefer sözünde durur. Ben aşağı iniyorum. Bu arada kahvaltı masası hazır. Haberiniz olsun." 28. ayrımın sonu. Sayfa 357. Devamı 29. ayrımda.